Ayrım 42 Tekerlekler Arthur Hailey Sayfa 464 30. Bölüm Rolly Knight Ağustos'un son haftasından beri korku içinde yaşıyordu. Leroy Colfax'ın iki para toplayıcısından birini öldürüldüğü ve ötekiyle Parkland'ın ağır yaralı olarak bırakıldığı akşamdan beri korku içindeydi. Fabrikanın yüksek ve dikenli telle kaplı yan duvarından kaçarken Rolly'nin eli yırtılmış, Big Roof ise düşmüştü ama hepsi de kaçabilmişlerdi. Sonra ayrı yollardan geçerek Big Roof'un arabasının park edilmiş olduğu yere gelmişlerdi. Big Roof'un bileği burkulduğu için arabayı Daddy O sürmüştü. Park yerinden ışıklarını yakmadan çıkmışlar, ta ana yola çıkıncaya kadar da yakmamışlardı. Arkalarına baktıkları zaman fabrika içinde olağan dışı bir durum olmadığını görmüşlerdi. Daddy O, öf bundan da kurtulduk be demişti sinirli bir sesle. Big Roof arka koltuktan daha bir şeyden kurtulmuş değiliz dedi. Daddy O'yla önde oturan ve yağlı bir paçavrayla elinden akan kanı durdurmaya çalışan Rolly bunun gerçek olduğunu biliyordu. Big Roof duvardan düşerken bile elindeki para çantasını bırakmamıştı. Öteki çanta Leroy Colfax'taydı. Şimdi arka koltukta bıçaklarıyla torbaları parçalayıp gümüş paraları getirdikleri kese kağıtlarına doldurdular. Şehre girmeden önce de boş torbaları dışarı fırlattılar. Şehrin içine girince arabayı çıkmaz bir sokağa park edip ayrıldılar. Big Roof ayrılmadan önce hiçbir şey olmamış gibi davranmayı unutmayın diye uyardı arkadaşlarını. Soğukkanlı olursak kimse bizim bu gece orada olduğumuzu ispat edemez. Yarın herkes işinin başında olsun. Öbür üçünün yüzüne teker teker bakarak biriniz bile gelmezseniz domuzlar hemen bir şeylerden şüphelenip bize dönerler dedi. Leroy Colfax hafifçe kaçsak daha iyi olur dedi. Hele kaç diye hırladı Big Roof. Seni bulup öldürürüm tıpkı o herifi öldürdüğüm gibi. Aslında bu işe sen soktun başımızı. Colfax aceleyle kaçmayacağım düşünüyordum sadece dedi. Düşünme zaten beyinsiz olduğunu ispatladın. Colfax sustu. Rolly hiçbir şey söylemediği halde kaçmasının daha iyi olacağını düşünüyordu ama nereye? Hiçbir yer yoktu kaçacak. Hiçbir yer. Yaralı elinden kanının akıp gittiği gibi hayatının boşaldığını hissediyordu damla damla. Birden hatırladı. Bu akşama kadar varan olaylar dizisi bir yıl önce o beyaz polis kendisini yakaladığında ve kara polisin de işçi bulma kurumunun kartını vermesiyle başlamıştı. Rolly'nin hatası oraya gitmek olmuştu. Öyle miydi gerçekten? Başına bu iş gelmeseydi nasıl olsa başka bir şey gelecekti. Big Roof iyi dinleyin dedi. Bu işte hep birlikteyiz öyle de kalacağız. İçimizden biri gevezelik etmezse hiçbir şey olmaz. Belki de diğerleri inanıyordu buna. Rolly inanmamıştı. Sonra her biri Big Roof ile Colfax'ın doldurduğu kese kağıtlarından birini alarak ayrı yönlere dağıldılar. Big Roof'un yükü hepsininkinden ağırdı. Rolly polisin dolaşmayacağı yolları seçerek evine vardı. Meylu evde değildi, sinemaya gitmiş olmalıydı. Rolly elindeki yarayı yıkayarak bir havluyla sardı. Bundan sonra paraları saydı, tam $30.75 vardı. Fabrikadaki bir gündeliğinden daha az. Rolly Knight daha bilgili bir insan olsaydı kendi kendine insanların $30 için girdikleri tehlikelerin neler olduğunu ve kaybetme ihtimallerini düşünebilirdi. Ama daha önce kendisini korkutan başka şeyler olmuştu. Fabrika içinde dönen dolaplara karışmayı reddetme rizikosu, bu akşamki işten kaçmanın rizikosu gibi. Bunlar uydurma değil, gerçek tehlikelerdi. Big Roof, Rolly'nin kemikleri kırılana kadar dövülmesine emredebilirdi. Her ikisi de biliyorlardı bunu. O takdirde yine kaybedecek olan Rolly'ydi. Ama işin sonu düşünülürse bu kayıp şimdi kendisini tehdit eden müebbet hapis cezasının yanında pek küçük kalıyordu. Rolly'nin göze aldığı ve almadığı tehlikeler bir dereceye kadar özgür bir toplumda bütün insanların karşılaştıklarından farklı değildi. Ama aynı toplumda bazıları bütün insanların eşit doğdukları uydurmasını yalanlayacak şekilde oldukça zalimcesine sınırlı bir seçim hakkıyla doğarlardı. Rolly ve onun gibi on binlerce insan doğuştan yoksulluk, eşitsizlik, fırsatsızlıkla kıstırılmış olduklarından daha baştan kaybedenler arasına girmeye mahkumdular. Bu kayıplarının derecesi değişirdi sadece. Böylece Rolly Knight faciasının iki yüzü vardı. İçinde doğduğu dünyanın kara tarafı ve toplumun onun bundan kopmasını sağlayamaması. Ama bunların hiçbirini düşünmeyen ve sadece ertesi günün getireceği umutsuzluk ve korkunun farkında olan Rolly, paraları yatağının altına saklayarak yatıp uyudu. Meylu geldiği zaman da uyanmadı. Sabahleyin Meylu, Rolly'nin elini sararken gözleriyle bunun nedenini soruyordu. Ama Rolly kıza karşılık vermeden işine gitti. Fabrikada bir gece önceki cinayetten başka bir şey konuşulmuyordu. Radyo ve televizyonda bu haberi vermiş, sabah gazeteleri bunu yazmışlardı. Rolly'nin çalıştığı bölümdeki konuşmalar hep Frank Parkland üzerindeydi. Parkland'ın hastanede yattığı ama yarasının ağır olmadığı söyleniyordu. Öyle paydosunda şakacının biri, bu da ustabaşıların ne kadar kalın kafalı olduklarını gösterir dedi. Herkes kahkahalarla güldü buna. Hiç kimse hırsızlıkla ve tanınmayan birisinin öldürülmesiyle ilgilenmiyordu bile. Bir başka söylenti de fabrika yöneticilerinin birine felç geldiği yolundaydı. Ağır çalışma şartlarının üstüne gelen bu olayın felci doğurduğu söyleniyordu. Ama herkes yönetici işinin pek hafif olduğunu bildiği için bunu bir abartma olarak nitelemekteydi. Bunlardan başka bir şey konuşulmuyordu cinayet ve hırsızlık konusunda. Rolly'nin gördüğü kadarı gündüz postasından kimse sorguya çekilmemişti. Cinayetin kimin tarafından işlenmiş olacağı hakkında da tahmin yürütülmüyordu. Öteki üçünü uyarmasına karşılık Big Ruth o gün fabrikaya gelmedi. Daddy o Big Ruth'un ayağının çok şişmiş olduğunu, yürüyemediğini, doktora çıkarak bir gece önce sarhoşken evinde merdivenden aşağı yuvarlandığını söylediğini anlattı. Daddy o sarsılmış ve sinirli gözüküyordu. Ama öğleden sonra Rolly'nin yanına herhalde biraz çene çalmak için geldiği zaman az çok kendini toparlamış gibiydi. Rolly alçak bir sesle Allah aşkına çekil git yanımdan dedi. O pis çeneni de kapat. Rolly aralarında çenesini tutamayacak birisi çıkarsa bunun Daddy O olacağını biliyordu. O gün önemli bir şey olmadı. Ertesi gün de öyle. Bütün hafta böyle geçti. Ama geçen günler Rolly'nin endişesini geçirmiyordu. Biraz rahatlamıştı ama en kötüsünün daha gelebileceğini biliyordu. Daha hafif suçları polisin çözemediği zaman bıraktığını bilirdi ama cinayet başkaydı. Polis bir cinayetin peşini kolay kolay bırakmazdı. Olaylar onun biraz haklı, biraz da haksız olduğunu gösterdi. Hırsızlık için seçilen saat pek kurnazca seçilmiş bir zamandı. Polis araştırmalarını gece postası üzerinde yapmaktaydı. Dedektifler bu işin fabrika içindekiler tarafından yapılmayacağını da düşünüyorlardı. Otomobil fabrikalarında yapılan hırsızlıkların çoğu sahte ya da çalınmış işçi kimliğiyle içeri giren kimseler tarafından yapılırdı. Polisin elindeki bütün delil, para toplayıcısının kendilerine saldıranların 4 kişi olduğunu söylemiş olmasıydı. Hepsi de silahlı ve maskeliydiler. Dördünün de zenci olduğu tahmin ediliyordu. Kısa bir an için maskesi düşmüş olan soyguncuyu bıçaklanan arkadaşı görmüştü. Kendisi görememişti. Temizleyici odasına girdiği anda başına vurulan Frank Parkland ise hiçbir şey görmemişti. Ne silah bulunmuştu ne de parmak izi. Parçalanmış para torbaları ana yol kenarında bulunmuştu. Ama bu da soyguncuların şehrin içine girdiklerinden başka bir delil vermemişti ellerine. Dört dedektif gece postasında çalışan 3000 işçinin dosyalarını teker teker incelemeye başladılar. Bu 3000 kişi arasında sabıkalı olan pek çok kimse vardı. Bütün sabıkalılar birer birer sorguya çekildilerse de hiçbir sonuç alınamadı. Epey uzun sürmüştü bu iş. Üstelik soruşturma sırasında 4 dedektif sayısı 2'ye indirilmişti. Bu ikisi de ara sıra başka işlere çağrılıyorlardı. Aranan adamların gündüz postasından oldukları ve soygunu yapmak için fabrika içinde kalmış olması ihtimali de gözden uzak tutulmamıştı. Bu polisin her ne kadar zamanı ve adamı yoksa da araştırması gereken birkaç ihtimalden birisiydi. Dedektiflerin umdukları tek şey bir muhbirin çıkıp her şeyi açıklığa kavuşturmasaydı. Detroit'te de, öteki büyük şehirlerde de büyük cinayet ve soygunlar genellikle böyle çözülürdü. Ama böyle bir insan da çıkmadı. Ya bu işi yapanları kimse tanımıyordu ya da tanıyanlar garip bir şekilde ağızlarını tutuyorlardı. Polis fabrika içindeki bu tip makinelerin mafya yönetiminde olduğunu ve öldürülen adamın mafya ile ilişkisi bulunduğunu biliyordu. Bu durumun da bu sessizliğe yol açtığından şüpheleniyorlar ama bunu da ispat edemiyorlardı. 3,5 hafta sonra dedektifleri başka bir yere göndermek gerekince cinayet soygun dosyası kapanmadığı halde polis faaliyeti tavsamıştı. Fakat bu her yerde böyle değildi. Mafya kendisinden olanlara müdahale edilmesi karşısında genellikle ilgisiz kalmazdı. Hele bu müdahale karşı tarafın adamlarınca yapılmışsa tepkisi sert olur, aynı işe bir daha kalkışılmaması için uyarı yerine geçerdi. Kızılderili yüzlü adamın Leroy Colfax tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü andan beri Colfax ve 3 suç ortağı ölüme mahkum edilmişlerdi. Bunların mafya ve kara mafya savaşında birer piyon olmaları işi sağlama bağlamıştı. Soygunculuğun ve cinayetin ayrıntıları ortaya çıkınca Detroit'teki mafya ailesi sessiz ve etkin bir çalışmaya koyuldu. Onların elinde, polislerin elinde bulunmayan kozlar ve yollar vardı. Önce haber toplanması için adamlar salındı. Bundan bir sonuç alınmayınca sessizce bir ödül atıldı ortaya, $1,000. Şehrin iç kesiminde bu paraya anasını satmayacak bir tek kişi bile yoktu. Rolly Knight işin içinde mafya olduğunu ve $1,000 ödül verileceğini olaydan bir hafta ve 2 gün sonra duydu. Bir gece caddedeki bir barda bira içiyordu. Soruşturmanın kendi tarafına yönetilmemiş olması ve içtiği bira son 9 günden beri içinde yaşadığı korkunun biraz hafiflemesine yardımcı olmuştu. Barda yanındaki herifin, Cutter diye anılan birisiydi bu, söyledikleri birden korkusunu 10 katına çıkardı. İçtiği bira zehir olduğu için de kusmamak için bütün çabasını harcıyordu. Mafyanın vaat ettiği ödülü bildiren Cutter, "Ey bana bak, sen o fabrikada çalışıyordun değil mi?" diye sordu. Rolly büyük bir çaba harcayarak başını salladı. "Bu işi kimin yaptığını öğrenirsem ben gider haber veririm, parayı da paylaşırız, tamam mı?" "Peki, bir kulak kabartırım," diye söz verdi Rolly. Az sonra son birasına elini bile sürmeden ayrıldı oradan. Rolly Big Roof'u nerede bulacağını biliyordu. İri yarı zencinin oturduğu odaya girince birden bir tabanca namlusuyla karşılaştı. 9 gün önce kullanılan silahtı bu herhalde. Big Roof gelenin kim olduğunu görünce tabancayı kemerine soktu. "O İtalyan piçleri karşılarında kolay yutulur lokma bulmayacaklar," dedi. Bütün hazır olmasına rağmen Big Roof garip bir şekilde ilgisiz görünüyordu. Rolly daha sonraları mafya tehlikesini baştan bildiği ve kabul ettiğinden böyle davrandığını anlayacaktı. Orada kalarak ya da konuşarak elde edilecek bir şey olmadığı için Rolly çıkıp gitti. O dakikadan sonra bütün günleri ve geceleri yeni, peşini hiç bırakmayan bir korkuyla dolmuştu. Bunu karşılayacak hiçbir şey yapamayacağını biliyordu. Bekleyebilirdi sadece. Bir süre çalışmaya devam etti. Son günlerde çalışmak bir alışkanlık haline almıştı artık. İşin iç yüzünü Rolly hiç öğrenemedi. Onları ele veren yine Big Roof olmuştu. Big Roof birkaç küçük kumar borcunu aptal gibi gümüş paralarla ödemiş, bunu gören biri de mafyaya haber vermişti. Big Roof hakkında bilinen şeylerin yanına bu da eklenince tablo tamamlanmıştı. Bir gece uyurken silahını kullanma fırsatını vermeden yakaladılar kendisini. Ağzını tıkaçlayıp elini kolunu bağlayıp Highland Park'ta bir eve götürüldü. Orada öldürülmeden önce işkence edilerek konuşturuldu. Ertesi sabah Big Roof'un cesedini Hamtramck yakınlarında geceleri ağır kamyonların geçtiği bir yolda buldular. Birkaç kere üstünden geçilmişti. Ölümü kayıtlara bir trafik kazası olarak yazıldı. Korkudan tir tir titreyen Daddy-O'dan haberi alan Rolly ve ötekiler işin aslını anlamışlardı. Leroy Colfax militan arkadaşları tarafından saklandı. 2 hafta saklı kaldı orada. Sonunda militanların da öbür politikacılar gibi belli bir satın alınma fiyatı olduğu ortaya çıktı. En güvendiği kardeş diye çağırdığı militan dostlarından biri kendisini ihbar etmişti. Leroy Colfax'ta yakalandı, ıssız bir yere götürüldü ve kurşuna dizildi. Cesedinde yapılan otopsi 6 kurşun izi olduğunu ortaya çıkardı. Başkaca bir iz bulunmadı. Hiç kimse bu yüzden tutuklanmadı. Daddy O kaçtı. New York'a otobüsle giderek Harlem'de saklanmaya çalıştı. Bir süre bunda başarılı da oldu. Ama birkaç ay sonra onun da izini ele geçirdiler ve bıçaklanarak öldürüldü. Bundan çok önce Leroy Colfax'ın öldürüldüğünü işittiği zaman Rolly kendi sonunu beklemeye başlamıştı artık. Leonard Wingate telefondaki kadın sesini tanıyamamıştı. Üstelik akşam saati evde aranmasından dolayı öfkelenmişti de. ''Meylu da kim?'' diye sordu.
''Rolly'nin kadını, Rolly Knight.''
''Knight, Wingate hatırlamıştı şimdi. Benim numaramı nereden aldın? Rehberde yazmaz ki.''
''Beyim, siz yazıp vermiştiniz bize. Başımız sıkıntıya düşerse sizi aramamızı söylemiştiniz.''
Söylemişti herhalde, belki de Rolly'nin evinde film çekildiği gece. Pekala, söyle bakalım ne varmış. Wingate, Bloomfield Hills'daki bir yemeğe gitmek üzere evden çıkıyordu. Telefon çalmadan ya da açmadan gitseydim diye düşünüyordu şimdi. Maylo'nun sesi,
Rolly'nin artık işe gitmediğini biliyorsunuz herhalde diyordu.
Yo, nereden bilecekmişim bunu?
Ama işe gelmeyince...
O fabrikada 10.000 kişi çalışıyor. Personel bölümünün yöneticisi olarak bunların çoğundan sorumluyum. Ama her biri hakkında da tek bir rapor almam ki. Leonard Wingate kendisini duvardaki aynada görünce sustu birden. Kendi kendine söylenmeye başladı. Aferin sana, rehberde kayıtlı olmayan bir telefonu olan başarılı, önemli, gösterişçi koca herif. Ne büyük bir adam olduğunu anlattın işte kızcağıza. Aynı renkten olmanızın dışında ortak hiçbir şeyiniz olmadığını anlasın istedin değil mi? Şimdi ne olacak bakalım? Kendini savunmak için de bunun her zaman böyle olmadığını, bir an için buna kapıldığını düşündü. Ama bu örnek bile bir davranışın nasıl geliştiğini göstermeye yeterliydi. Tıpkı ellerine yetki verilen zencilerin öteki zencileri ayaklarının altında paçavraymışçasına ezdikleri gibi... ''Meylu'' dedi, ''çok sıkıntılı bir anımda yakaladın beni. Yeni baştan anlatır mısın her şeyi?''
''Rolly artık ne yiyor, ne içiyor, ne de uyuyor. Hiçbir şey yaptığı yok, dışarı da çıkmıyor. Öyle oturup duruyor, bir şeyler bekliyor.''
''Ne bekliyor?''
''Bana söylemiyor ne beklediğini, hatta hiç konuşmuyor benimle. Çok kötü durumda beyim, sanki...''
Meylu söylemek istediği kelimeyi ararmış gibi duraksadı, sonra sözünü tamamladı.
Sanki ölümünü bekliyormuş gibi.
Ne kadar zamandan beri gitmiyor işe?
2 hafta oldu.
Bana telefon etmeni o mu söyledi?
Hiçbir şey söylediği yok onun ama yardıma ihtiyacı var. Biliyorum yardıma ihtiyacı olduğunu.
Wingate duraksadı. Aslında onun işi değildi bu. Bu işle yakından ilgilendiği, tek tek yeni işe alınanlarla meşgul olduğu doğruydu. Knight da bunlardan biriydi. Ama insanlara edilecek yardımın da bir sınırı vardı. Knight ise anlaşılan kendi isteğiyle işini 2 hafta önce terk etmişti. Ancak Leonard Wingate 1-2 dakika önceki davranış için hala suçlamaktaydı kendisini. Pekala dedi, elimden pek bir şey geleceğini sanmam ama 1-2 gün içinde uğrayacağım size.
Kız bu akşam gelemez misiniz diye yalvarıyordu.
Ne yazık ki imkansız bu, zaten geç kalmış olduğum bir yere çağrılıyım.
Kızın kararsız olduğunu fark etti. Beyim, siz beni tanıdınız mı?
Evet dedim ya,
bundan önce sizden bir şey istedim mi hiç?
Hayır istemedin. Maylo'nun ne bir insandan ne de hayattan çok bir şey istemediği ve bir şey de almadığı duygusuna kapıldı birden.
Ama şimdi istiyorum, ne olur benim rolüm için gelin bu akşam.
Wingate'in içinde çatışan bir takım duygular vardı. Geçmişte ırkına olan bağları, şu anda içinde bulunduğu durum ne oldu ve neler olabileceği. Sonunda ırk bağları ağır bastı. Leonard Wingate kaçıracağı yemek çağrısının ne kadar mükemmel geçeceğini düşündü. Ev sahibesinin açık fikirliliğini ispat etmek için sofrasına birkaç da zenci çağırmak adetinde olduğunu biliyordu. Ama ne çıkardı bundan? Yemekleri çok lezzetliydi ya.
Pekala dedi, geleceğim, yerinizi biliyorum ama sen yine de bana bir daha tarif et.
Meylu kendisini daha önce uyarmamış olsaydı Leonard Wingate Rolly Knight'ı tanımayacaktı. Çocuk kupkuru kalmış, gözleri çökmüştü. Tahta bir masanın başında sokak kapısına dönük olarak oturmuştu. Wingate içeri girerken birden korkmuş ama sonra korkusu yatışmıştı. Wingate elinde bir şişe viski getirecek kadar düşünceli davranmıştı. Kimseye bir şey sormadan dolap gibi mutfağa girdi, iki kadeh bularak getirip masanın üstüne koydu. O içeri girerken Maylou dışarı çıkmış ve hemen kapının dışında olacağım diye fısıldamıştı. Wingate iki kadehi de ağzına kadar viski ile doldurarak birini Rolly'nin önüne itti. Bunu içeceksin dedi. İstersen ağır ağır içersin. Ondan sonra da konuşacaksın. Rolly elini uzatıp içkiyi aldı. Wingate'in yüzüne bakmamıştı. Wingate içkisinden bir yudum aldı. İçki içini yakmış, sonra da ısıtmıştı. Kadehini bırakarak, ''Benim hakkımda ne düşündüğünü bildiğimi söylersem işi çabuklaştırırız sanırım.'' dedi. ''Üstelik bu anlarda söylenecek kelimeleri de biliyorum senin kadar. Beyaz zenci, Tom amca gibi. İster beni sev, ister benden nefret et, bu akşam benden başka dostun olmadığına da inanıyorum.'' Wingate içkisini bitirip şişeyi Rolly'nin önüne sürdü. Onun için şu içkimi bitirmeden önce konuşmaya bak, yoksa zamanımı boş yere geçirdiğime inanır ve çeker giderim buradan.
Rolly başını kaldırdı. Deli gibi hareket ediyorsun dedi. Daha bir kelime bile söylemedim ki.
Öyleyse söyle bakalım da ne olacak görelim. Leonard Wingate öne eğildi başlangıç olarak. İşten niye çıktın?
Rolly önündeki kadehi boşaltarak bir kadeh daha doldurdu, sonra anlatmaya başladı. Sanki Leonard Wingate'in hareketleri ve sözleriyle bir kapı açılmıştı. Konuştukça konuştu, ta ki bütün hikaye olanca çıplaklığıyla gözler önüne serilene kadar.
Leonard Wingate sabırsızlık, acıma, çaresizlik ve öfke içinde kımıldamadan oturuyordu. Sonunda dayanamadı, küçük odanın içinde dolaşmaya başladı. Hikaye sona erince personel bürosu yetkilisi patladı birden. ''Budala herif, bir fırsat verilmişti sana. Geleceğin açılmıştı önünde, hepsini bir kenara ittin.''
Wingate'in elleri açılıp kapanıyordu. ''Öldürebilirim seni.'' Rolly başını kaldırdı yine, gözlerinde bir an eski küstahlık ve alay parıldıyordu.
''İlle de bunu yapmak istiyorsan bir bilet al da sıraya gir.'' dedi.
Bu söz Wingate'i gerçeğe döndürmeye yetmişti. Önünde hiçbir seçim hakkı olmadığını biliyordu. Rolly Knight'ın kaçmasına yardım ederse bir suç ortağı olacaktı. Aslında şu anda bile öğrendikleri kendisini suç ortağı yapmıştı herhalde kanun gözünde. Fakat yardım etmeden de çıkar giderse şehrin iç kesiminde hüküm süren orman kanununu çok iyi bildiğinden Rolly Knight'ı ölüme terk edeceğinin farkındaydı.
''Keşke telefona karşılık vermeseydim ya da Maylu'ya kanıp buraya gelmeseydim.'' diye düşündü. ''Şimdi ne güzel dostlar arasında, pırıl pırıl gümüşler arasında oturmakta olacaktı. Ama buradaydı şimdi.'' Düşünmeye zorladı kendisini.
42. Ayrımın Sonu Sayfa 476